Ayrım 12. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 96. Jacques canı yanmış gibi yüzünü buruşturdu. Matthew, bizim kapıcının ağzıyla konuşma rica ederim dedi. Südetler deme şunlara. Südetler oradaki dağların adıdır. Südet Almanları de ya da istersen daha kısası yalnızca Almanlar de. Vay, demek Almanya'ya ilhak edilmek istiyorlar, öyle mi? Eğer öyleyse bunun nedeni adamların canına tak demiş olmasıdır. Baştan istedikleri yapılmış olsaydı şimdi bu durumda bulunmazdık. Beneş Günya kurnazca davranmak istedi. Açıkça hile yaptı çünkü bizim sivri akıllı devlet adamlarımız onu ne yaparsa yapsın arkasında Fransa'nın desteğini bulacağına inandırmak gibi affedilmez bir hata işlediler. İşte sonucu görüyorsun. Matthew'ya kederle bakarak devam etti. Bütün bunları ister istemez kabul ediyorum. Çünkü politikacıların ne mal olduklarını çoktan öğrendim. Ama sen, üniversite bitirmiş, uslu, akıllı bir adam olan sen, karşıma gidiyorum çünkü başka türlüsü elimden gelmiyor diyecek kadar her şeyden vazgeçmiş, en basit içgüdülerini tüketmiş olarak çıkarsan bunu kabul edemem. Senin gibi düşünenlerin sayısı çoksa Fransa hapı yutmuş demektir kardeşim. Peki ama ne yapalım istiyorsun? Ne mi yapacaksınız? Aa bakın söyleyeyim. Sanırım hala demokrasiyle yönetiliyoruz, değil mi? Sanırım Fransa'da hala kamuoyu denen bir şey vardır. Peki sonra? Sonrası şu. Eğer milyonlarca Fransız boş kavgalarla tükenecek yerde el ele verse, bir araya gelip karşı koysa hükümete, Südet Almanları Almanya'nın koynuna mı girmek istiyorlar? Buyursun girsinler. Bundan bize ne diye haykırsa, o zaman böyle boş, böyle saçma bir nedenle savaşmayı göze alacak tek politikacı bulunmazdı. Elini Matthew'nun dizine koyarak barışmak ister gibi, Hitler rejimini sevmediğini biliyorum dedi. Ama herkesten senin bu rejim hakkındaki peşin hükümlerini paylaşmalarını isteyemezsin, değil mi? Hitler rejimi genç ve atak bir rejimdir. Şimdiden bazı olumlu sonuçlar almıştır ve özellikle Orta Avrupa ulusları için tartışılmayacak bir çekiciliğe sahiptir. Hem sonra ne olursa olsun bu yalnızca onları ilgilendiren bir şey. Biz burnumuzu sokmamalıyız buna. Matthew esnememek için kendini zorluyordu. Ayaklarını sandalyenin altına çekerek topladı. Kardeşinin şişmiş görünen yüzüne baktı ve ihtiyarlıyor diye düşündü. Uslu bir çocuk gibi belki dedi, belki de haklısın. Odette merdiveni inerek yanlarına gelmiş, sessizce oturmuştu. Genç kadında bir ev kedisinin zerafeti ve rahatlığı vardı. Gelip oturuyor, gidiyor, sonra tekrar gelip oturuyor ve kimsenin kendi varlığını fark etmeyeceğini biliyordu sanki. Matthew tedirgin olmuştu, dönüp bakmadı. İkisini bir arada görmekten hoşlanmıyordu. Jack'ın yanındayken Odette'in yüzü değişmiyordu. Bu güzel yüz, göz bebeksiz bir heykel yüzü gibi pürüzsüz ve uçucuydu gene. Ama insan bu yüzü bir başka yolla okumak zorunda kalıyordu o zaman. Gülümseyerek, "Jack benim dövüşmeye giderken gerektiği kadar kederli görünmediğimi söylüyor," dedi Matthew. Bir hiç uğruna kendimi öldürteceğimi anlatarak beni gerçekten öylesiye kederlenmeye zorluyor. Odette yüzünde bir gülümsemeyle ona baktı. Bu Matthew'nun şu anda beklediği o zarif salon kadını gülümseyişi değildi. Bu yalnızca Matthew için, yalnızca ona ayrılmış, ona hasredilmiş bir başka gülümsemeydi. Bir anda deniz oracıkta yeniden var oldu. Denizin yumuşak sallantısı, dalgaların tepelerinde koşuşan o renk ve ışık oyunları, güneşin denizde çırpınan çağlayanı, toprağa ve ulu çamların bir puantist ressam elinden çıkmışa benzeyen gölgelerini dokuyan yeşil otlar ve yeşil iğnecikler, pürüzsüz ve beyaz sıcak, reçine kokusu. Juan Le Pin'de bir Eylül sabahının bütün o ağdalı, kıvamlı ağırlığı. Odetçik. Mutsuz bir evlilik, mutsuz bir sevgi. Ama o bir küçücük gülümseyişiyle bir anda denizin kıyısında bahçeyi, dalgalarının üstünde yazın sıcağını yaratabilirken onun yaşama gücünü kaybettiğini iddia etmeye kimin hakkı olabilirdi? Jaka, genç ve gürbüz Jaka baktı. Elleri titriyordu onun. Gazeteye öfkeli darbeler indiriyordu. Matthew, neden korkuyor diye düşündü. 24 Eylül Cumartesi günü sabahın 11'inde 1899 yılının 6 Şubat'ında Nîmes'de doğmuş olan ve 1907 yılının 6 Ağustos gününde arkadaşı küçük Jules Truffier'in sallanmakta olduğu salıncağın ipini bakalım nasıl düşecek diye merak edip kestiği sırada elindeki bıçağın kendi gözüne batmasıyla bir gözü kör olan ve bu yüzden arkadaşları arasında tek göz diye anılan Pascal Montasruk, her cumartesi günü yaptığı gibi Pasir ıhtımında metro istasyonunun az ötesinde süsen ve ada çiçeği satıyordu. Kendine göre bir tekniği vardı onun. Çiçek sepetini açılır kapanır sandalyesine koyuyor, çiçeklerinin en irilerinden, en güzellerinden yaptığı bir demeti eline alıp şosenin ortasında duruyordu. Otomobiller klakson çalarak gelip geçiyor o, hanımefendi için çiçekler, güzel, güzel çiçekler diye bağırarak sarı demeti uzatıyordu. Araba, arenada saldıran bir boğa gibi üstüne geliyor, o kımıldamıyor, sarı demeti uzatıyor, midesini içeri çekip başını geriye atarak arabanın iri ve şaşkın bir hayvan gibi üstüne gelmesini bekliyor, açık camlardan içeri bağırıyordu. Çiçekler, güzel çiçekler. Çoğunlukla otomobiller duruyordu. O da basamağa tırmanıyor, araba kaldırıma yanaşıyordu. Duruyorlardı çünkü cumartesiydi, hafta sonuydu. Erkekler Vigne Caddesi'ndeki ya da Ranelagh Caddesi'ndeki güzel zengin evlerine dönerken güzel karılarına çiçek götürmekten hoşlanıyorlardı. Kokulu çiçekler. Arabanın tekerleklerinden korunabilmek için yana sıçradı. Durmadan gelip geçen 100. otomobildi bu. Allah kahretsin. Bu heriflere ne olmuş bu sabah? Arabaları çok sert, çok kötü kullanıyorlardı. Kulakları sağır olmuştu sanki. Direksiyonların üstüne doğru yatmışlardı. Charles Dickens Caddesi'ne ya da Lambert Bulvarı'na sapmıyorlar. Sanki Pontoise'a kadar hiç durmayacaklarmış gibi olanca hızlarıyla rıhtım boyunda uçup gidiyorlardı. Tek göz Pascal bir türlü anlayamamıştı. Bu herifler nereye gidiyorlar yahu? Nereye gidiyorlar? İçi sarı ve pembe çiçeklerle tepeleme dolu sepetine bakışı acınacak bir hal almıştı. Bu düpedüz çılgınlık dedi. Tarihte görülmüş en tumturaklı intihar olacak bu. Yetmedi mi? Fransa 100 yıl içinde 2 kez kanını döktü. Hem de ne için? Biri imparatorluk devrindeki savaşta, öbürü 1914'te. Üstelik doğumlar da gitgide azalıyor. Şimdi bize en azından 3-4 milyon insana mal olacak yeni bir savaşa tutuşmanın tam zamanıdır doğrusu. Sözcüklere basa basa tekrarladı. Yerlerinin doldurulması olanaksız 3-4 milyon insan. Kazansın, kaybetsin. Sonunda ulus ikinci sınıf uluslar sırasına inecektir. Bu kesin. Sonra bir şey daha var sana söyleyeyim. Biz daha hadi diyene kadar Çekoslovakya'nın hesabı görülmüş olacaktır. Haritaya bir göz atmak yeter. Almanya'nın dişleri arasına sıkışmış bir dilim ete benziyor. Kurt biraz sıkıştırdı mı dişlerini? Ama dedi Odette, bu gelip geçici bir şey olur. Savaş bittikten sonra Çekoslovakya'yı yeniden canlandırırlar tabii. Jacques alayla gülerek, ha öyle mi dedi? Ya tabii tabii, çok doğru düşünüyorsun. Savaş bittikten sonra İngilizlerin bu barut fıçısını yeniden canlandıracaklarına kuşku yok. 15 milyon nüfus, 9 farklı ulus, bir avuç toprak. Bu insanlığın sağduyusuyla alay etmek değildir de ne? Sonra sert bir sesle ekledi. Çekler şu noktaya mim koymalılar. Çıkarları, yaşamsal çıkarları bu savaşa ne olursa, neye mal olursa engel olmalarını gerektiriyor. Neden korkuyor? Avucunda 10 para etmez çiçekleri sıkarak gelip geçen otomobillere bakıyordu. Bir yarış gününün akşamında şantili yoluna benziyordu. Şimdi tepelerine denkler, sandıklar, çocuk arabaları, dikiş makineleri yüklenmiş otomobiller gelip geçiyordu ve hepsi valizlerle, paketlerle, sepetlerle tıklım tıklım doluydu. Olur şey değil dedi tek göz Pascal. Arabalar gelip geçiyordu. Hepsi öylesine yüklüydü ki her kavşakta çamurluklar lastiklere sürtünerek boğuk boğuk sesler çıkarıyordu. Kaçıyorlar herifler diye düşündü. Kaçıyorlar. Bir Samson'dan korunabilmek için arkaya doğru sıçradı. Ama kaldırıma çıkmayı akıl etmiyordu hala. Kaçıyorlardı. Cilalı, tertemiz yüzlü baylar, besili, şişman çocuklar, güzel süslü kadınlar, bilmem nerelerine neft yağı sürülmüş gibi kaçıyorlardı. Almanlardan, bombardımanlardan, komünizmden kaçıyorlardı. Bütün müşterilerini kaybediyordu bir anda. Ama bu öylesine zevkli ve eğlenceliydi ki, arabaların geçit törenini seyretmek, Normandiya'ya akan bu dolu dizgin, bu çılgın kaçışı görmek, bu seyir onun içinde birikmiş öyle hırsları, öyle kinleri doyuruyordu ki. Kımıldamadı bile. Kaçan arabalar sürtünürcesine yanından geçip giderken o bütün kalbiyle gülmeye, alay etmeye başladı. Ve nereden, nasıl yardım edeceğiz? Lütfen söyler misiniz? Çünkü sonunda bir yerden Almanya'ya saldırmamız gerekecek, değil mi? Nereden? Doğuda Siegfried hattı var. Burnumuzu kırarız orada. Kuzeyde Belçika var. Belçika'nın tarafsızlığına tecavüz etmeyeceğiz herhalde. Öyleyse söyleyin, nereden bulacağız Almanya'yı? Yoksa Türkiye'nin çepeçevre etrafını dolanıp da gideceğiz Almanya'ya. Bu ancak çocuk romanlarında olur. Demek ki biz silah elde, Almanların Çekoslovakya'nın hesabının görmesini bekleyeceğiz. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Sonra herifler bizim hesabımızı görmeye gelecekler. Eh dedi Odette. İşte tam o anda Jack kocalara özgü bir bakışla ona döndü. Tam o anda ne olacak diye soğuk bir sesle sordu. Matthew'ye doğru eğilerek, sana Loren'dan söz etmiştim dedi. Hani Air France'ın temel direğidir demiştim. O, Cotton ve Guy Le Chambre'ın danışmanı. Sana onun bana söylediklerini olduğu gibi naklediyorum. Fransız ordusunda olan biten 40 bombardıman uçağıyla 70 avcı uçağı. Eğer işler çok çok yolunda giderse Almanları belki 3-4 ay oyalayabiliriz ama sonunda tam yılbaşı günü Alman ordusu Paris'tedir kardeşim. Odette öfkeyle Jacques dedi. Neden korkuyor? Pascal gülüyor, gülüyordu. Keyfince gülebilmek için elindeki çiçekleri fırlatıp atmıştı. Bir adım geriye sıçradı. Arabanın tekerleği çiçeklerin saplarını çiğneyip geçti. Neden korkuyordu? Odette öfkeliydi çünkü Fransa'nın mahvolması olasılığını göz önüne alabiliyorlardı. Öfkeliydi, çok da sevimli değildi şu anda. Sözcükler onu korkutmuştu. Zeplinlerden, uçaklardan korkuyorlar herifler. Ben 1916'da bu gibileri çok gördüm. O zaman da iftihar edilecek bir halleri yoktu. Şimdi yeniden başlıyor işte. Otomobiller ezilmiş çiçek saplarının üzerinden olanca hızlarıyla gelip geçiyorlardı ve Pascal'ın gözlerinden yaşlar fışkırıyordu. Öylesine eğleniyordu bu seyirle. Morris bunda gülünecek bir şey görmüyordu. Çocuklara içki ısmarlamıştı. Sırtı kürek kemiklerinin üzeri yediği dost yumruklarla hala ateş gibi yanıyordu. Şimdi yalnızdı. Az sonra Zezet'e söylemek zorunda kalacaktı. Penhof fabrikasının kirli beyaz duvarında asılı beyaz afişe gözü ilişti. Yazıları bir daha, bu kez tek başına, tane tane, ağır ağır okumak gereğini duydu. Milli Savunma, Savaş ve Hava Bakanlıklarının emri. Ölüm o kadar da korkunç bir şey değildi. Bir iş kazasıydı nihayet. Zezet sağlam kızdı, gençti. Yaşamını yeniden düzene sokabilirdi. Hele çocuk olmadı mı, bu daha da kolay olurdu. Üst tarafı giderdi işte, gidecekti. Sonra işin sonunda tüfeği elden bırakmayacaktı. Bu çok önceden karara bağlanmış bir şeydi. Ama son, o beklenen son. Ne zaman gelecekti? 2 yıl sonra? 5 yıl sonra? Bir önceki 52 ay sürmüştü. Tam 52 ay. Subaya, çavuşa, o postal kokulu heriflere, o nefret ettiği katır kafalı heriflere eyvallah demek, boyun eğmek zorunda kalacaktı. Gözleriyle, parmak uçlarıyla boyun eğmek. Yolda onlardan birine rastladığı zaman suratının ortası budur diye bir yumruk indirmemek için elini cebine sokarken aynı eli cebinden çıkarıp selam vermek. Cephede oldular mı? Bir kurşun yiyip devrilmek korkusundan burunları biraz sürtülür ama geride kışlada örneğin adamın anasını ağlatırlar, ağzına ederler. Ah, savaş gelsin çatsın, ilk saldırıda önümde yürüyecek herifi alaşağı etmezsin. Yürümeye başladı. Kendini boks yaptığı günlerde maçtan bir çeyrek önce vestiyerde soyunurken hissettiği gibi mutsuz ve yumuşak hissediyordu. Savaş uzun, çok uzun bir yoldu. Çok da düşünmemek gerekti savaşı. Yoksa insan hiçbir şeyin, hatta sonun, hatta elde silah dönüşün bile anlamı olmadığı görüverirdi. Uzun, çok uzun bir yol. Hem belki daha yarı yolda sanki Schneider fabrikalarını ya da Monsieur Wendel'in dolu kasasını korumak uğruna geberip gitmekten başka bir amacı yokmuş gibi daha yarı yolda ölür kalırdı. Penhoe fabrikasının duvarıyla Germen şantiyeleri arasında yolun siyah tozlarında yürüyor. Uzakta sağında kuzey demir yollarının öne çatılarını, ileride daha uzakta şarap imalathanesinin kocaman kırmızı bacasını görüyordu. Uzun bir yol diye düşünüyordu. Çok uzun bir yol. Tek göz hızla gelip geçen otomobillerin arasında gülüyor, Morris siyah tozları savurarak yürüyor. Matthew deniz kıyısında oturmuş rakı dinliyor. Belki de hakkı var diye düşünüyordu. Giysilerini, işini, gücünü, kimliğini çıkarıp bırakacağını ve savaşların en anlamsızına, daha başlamadan kaybedilmiş bir savaşa çırılçıplak gideceğini düşünüyor ve bilinmezliğin derinliklerine doğru akıp gittiğini hissediyordu. O artık hiçbir şey değil, ne Boris'in eski öğretmeni, ne ihtiyar Marcel'in ihtiyar sevgilisi, ne de Ivic'in ihtiyar, çok ihtiyar aşkıydı. Geleceği elinden alınmış ve önünde beklemediği günlerden öte bir şey bulunmayan, yaşsız bir bilinmezden ibaretti yalnızca. 11'e 30 geçe otobüs safide durdu ve Pierre bacaklarını hareket ettirmek için arabadan indi. Asfaltlanmış yolun kenarında sarı boyalı yayvan kulübeler, ardında safi, gözle görünmeden denize kadar uzanıyordu. Araplar geniş bir kırmızı toprak üzerinde iki büklüm bekliyor, uçak sarı ve kül rengi damalı bir toprak üstünde uçuyordu. Fransa'ydı orası, Pierre hasetle, vız geliyordur bunlara diye düşündü. Arapların arasında dolaşıyordu. İstese onlara dokunabilirdi ama aslında orada, onların arasında değildi. Araplar, onlar güneşte uzanmış, büyük bir rahatlıkla kiflerini tüttürüyorlardı. Oysa kendisi Alsas'ta bir kurşun gelip çenesini dağıtsın diye yola düzülmüş gidiyordu. Ayağı bir tümseye takıldı, uçak bir hava boşluğuna düştü. İhtiyar, uçakları hiç sevmiyorum diye düşündü. Hitler masaya doğru eğilmişti, general haritayı işaret ediyor ve beş zırhlı tümen diyordu. Dresden'den, Tempelhof'tan, Münih'ten 1.000 uçak kaldıracağız. Chamberlain mendiliyle ağzını kapatıyor ve düşünüyordu. Bu ikinci uçak yolculuğum, uçak yolculuklarını hiç sevmem. Bana yardım edemezler. Güneş altında, içinde suları buharlaşıp tüten toprak kaseler gibi dizilmiş iki büklüm rahat, mutlu oturuyorlar. Onlar dünya yüzünde yapayalnız. Umutsuzlukla düşündü. Ah Tanrım, Tanrım, şu anda bir Arap olabilseydim. 12. ayrımın sonu, sayfa 102.